أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aydınlık yolunu, siretini anlatmaya devam edeceğiz. Geçmiş derslerimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daveti açıkladığı, açıkça insanları İslam'a davet ettiği döneme girmiştik. Bu dönemde artık Mekke'de, Mekke'nin ailelerinde, evlerinde artık İslam konuşulmaya başlanmıştı. Artık Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği yeni dinin mahiyeti araştırılmaya başlanmıştı. Herkes onu konuşmaya başlamıştı. Yani kısacası gündem İslam'dı, Muhammed Aleyhisselam'dı. Kamuoyu tümüyle bunu konuşuyordu. Elbette Allah Resulü'nün getirdiği bu yeni dinin, yeni nizamın, yeni sistemin bu kadar tepki görmesi elbette normaldi. Ancak Mekke müşrikleri işin daha başında Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği ve anlattığı bu dinin kısa bir süre sonra kaybolup yok olacağını tahmin ediyorlardı. Kendi kanaatlerine göre Mekke'de anlatılacak yeni bir düşüncenin pek fazla kök salmayacağını, çok kısa bir süre içerisinde eriyip yok olacağını tahmin ediyorlardı. Fakat baktılar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten İslam'ı öylesine anlatıyordu ki onun anlattığı İslam, onun okuduğu Kur'an'dan etkilenmemek elde değildi. Ve günler geçtikçe Peygamber Aleyhisselam'ın çevresindeki halka genişliyordu. Müslümanların sayıları çoğalıyordu. Hemen hemen Mekke'deki her ailede Müslümanların sayısı ortaya çıkıyordu. Ve hemen hemen bütün evlerde artık baba, evlat, karı, anne, koca, mutlaka bunlardan birisi ya Müslüman olmuştur, ya İslam olmaya adaydır, ya da İslam konuşuluyor. İşte böyle bir ortamda müşrikler boş duramazdı. Ve nitekim boş durmadılar da. Ancak boş durmayan ve boş durmamanın gerektiğine inanan müşrikler ve onların önderlerinden özellikle Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Utbe bin Rebi'a, Velid bin Muire gibi ileri gelen müşrikler bir takım tedbirler almaya başlamışlardı. Ancak bu müşrik ileri gelenleri Mekke'de İslam'ın yayılması konusunda almış oldukları bu tedbirleri bir tarafa bırakalım, bunların kendileri bile İslam'dan etkilenir hale gelmişlerdi. Evet, öyleydi. Velid bin Muire'sinden Ebu Süfyan'ına kadar, Ebu Cehil'inden Utbe bin Rebi'asına kadar, Ebu Leheb'ine kadar herkes İslam'dan korkmakla birlikte, İslam'ın nüfuzunun Mekke'de çoğalmasından korkmakla birlikte ondan da etkileniyorlardı. Çünkü ellerinde değildi. Birilerinin İslam'a girmesini engellerken kendileri İslam'la karşı karşıya geliyorlardı. Zaman zaman oluyordu ki Ebu Cehil, Ebu Süfyan ya da Ahnes bin Şerik, evet bunlar zaman zaman öyle bir hale geliyorlardı ki neredeyse İslam'ı seçeceklerdi. İslam'a girmekle karşı karşıya kaldıkları zamanlar da olmuştu. Çünkü kendileri de çok iyi biliyorlardı. Allah Resulü'nün getirmiş olduğu bu mesaj, insanların kendi kafalarından ortaya koyduğu bir mesaj değildi. Uydurulan bir mesaj değildi. Bu öyle bir mesajdı ki, bu mesajı dinleyen herkes ister istemez cazibesine kapılıyor ve kendisini bu mesaja teslim etmekten başka çare bulamıyordu. Ve bir bakıyoruz, Ebu Cehil, Ebu Süfyan ve Ahnes bin Şerik, Mekke içerisinde başkalarının Müslüman olmasına tahammül etmedikleri halde kendileri Peygamber aleyhisselamın getirdiği bu mesajı dinlemekten kendilerini alamadığı için Resulullah'ı dinlemeye giderler. Bir bakıyoruz, Ebu Cehil'in diğerinden, yani Ebu Süfyan'dan, Ebu Süfyan'ın Ebu Cehil'den, Ahnes bin Şerik'in de hiç kimseden haberinin olmadığı bir gecede, bir gece yarısında Resulullah aleyhissalatu vesselamın evinin dibinde görüyoruz. Hiç kimse diğerinin farkında değil. Amaçları neydi acaba bu? Evet, amaçları peygambere bir kötülük yapmak değildi. Onu susturmak hiç değildi. Amaçları peygamberin okuduğu bu Kur'an'ı, bu ilahi kelamı dinlemekti inanmasalarda. Çünkü çok çekiyordu kendisine. Ve gelmişlerdi bu üç şahıs, birbirlerinden habersiz. Allah Resulü'nü dinlediler. Okuduğu Kur'an'ı dinlediler. Namazda okuduğu Kur'an'ı dinledikten sonra her birisi gizlice evine dağılmaya başladı. Evinin yolunu tutmaya başladı. Fakat bir yerlerde karşılaştılar. Hiç kimsenin bulunmadığı Mekke ortamında bunların burada ne işi vardı? Birbirlerine sordular. Nereden geliyorsun? Ya sen nereden geliyorsun? Ya sen? Evet. Ve üçü de istemedikleri, sevmedikleri, dinlemek de istemedikleri, davasının yayılmasını da istemedikleri peygamberin yanından geliyorlardı. Ancak çok ayıp etmişlerdi kendi aralarında, kendi kanaatlerince. Sözleştiler. Bir daha Muhammed'i dinlememek üzere. Ancak ne çare? İnsanlar öylesine dinlemeye hasretti ki, öylesine insanları kendisine çekiyordu ki bu Kur'an, duramadılar. Daha sonraki bir zaman içerisinde yine bunlar geldiler. Peygamberi dinlediler, okuduğu Kur'an'ı. Ki peygamber okuyacak da etkilenmeyecek, mümkün mü hiç? Ve dinlediler. Yine birbirlerinden habersiz. O sözlerini yerine getirmemişlerdi. Yine ayrıldıktan sonra bir yerlerde tekrar karşılaştılar Mekke'de. Nereden geliyorsun? Niçin böyle yaptın? Niçin daha önce verdiğimiz sözü tutmadın gibi birbirlerini soruşturmalar, sorguya çekmeler. Ve yine sözleştiler. Evet, bir daha yapmamak, bir daha Muhammed'i dinlememek üzere artık ant içtiler. Fakat ilahi tecelliye bakıyoruz ki bu şahıslar kendilerini tutamadığı için bir kez daha Muhammed Aleyhisselam'ın kapısında yine birbirlerinden habersiz ve yine ayrıldıktan sonra birbirleriyle karşılaştıktan sonra artık birileri dayanamıyor. Diyor ki evet, biz bu Kur'an'a sihir dedik, şiir dedik, bunu okuyana mecnun dedik, kahin dedik ama bunlardan hiçbirisi değil. İnanın artık bu insan sözünden başka bir şeydir. Başka bir şey olsa gerek ki bize karşı bu kadar cazibesi var, bizi bu kadar kendine çekiyor. Ve kendi kendilerine bir daha söz verdiler. Eğer Mekkeliler bizi burada görseler, yani bizim Muhammed'i dinlemeye geldiğimizin farkına varsalar, o zaman Mekke'de İslam'ın yayılmasını engellemek hiç mi hiç artık mümkün olmaz dediler ve kararlaştırdılar. Ve elbette bu bir çekicilik özelliğinden kaynaklanıyordu. Ama dikkatimizi çekmesi gereken bir husus var bakınız burada. Müşrik önderler, bu liderler başkalarının Muhammed Aleyhisselam'ın sözünden etkilenmemesi için onların dinlemelerini engellerken bunlar kendileri gelip dinliyorlardı. Toplum içerisinde kendilerine söz düştüğü zaman da en azılı düşmanlar da bunlardı. Fakat bir bakıyoruz ki gerçekten çok farklı muamele ediyorlar halklarına, milletlerine. Bu bir örnekti değerli dinleyiciler. Sadece örneklerden bir tanesi. Çok değişik buna benzer örnekler de var. Muaviye bin Ebi Süfyan, daha sonra Emevi döneminin ilk halifesi olan Ebi Süfyan'ın oğlu Muaviye, o da aynı şekilde bir hatıra anlatır. Günün birisinde ben, babam Ebu Süfyan ve annem Hint, ileride her ne kadar Müslüman olacaksa da Uhud Savaşı'nda Hamza radıyallahu anh'ı şehit ettiren şahıs annem Hint, babam Ebu Süfyan'la birlikteydik. Ve bir bineğin üzerinde giderken Peygamber Aleyhisselam'la karşılaştık. Ve babam bana in bineğinden dedi. Muhammed binsin dedi. Ben de indim. Muhammed bindi. Ve yol esnasında bir takım tavsiyelerde bulundu. Ben sizi uyarıyorum. Önünüzde bir cehennem var. İyilik yaparsanız cennete gider kurtulursunuz. Eğer benim davetimi dinlemez, kötülüğe devam ederseniz önünüzde gerçekten korkunç bir günün azabını size haber veriyorum gibi bir takım nasihatlerde bulundu ve daha sonra terk etti bizi. Arkasından Hint babama dedi ki, diyor Muaviye, Ebu Süfyan'a dedi ki, ey Ebu Süfyan, bu sihirbazın, bu Mecnun'un, bu kahinin sözlerini ne dinliyorsun dediği zaman babam dedi ki, vallahi bu ne bir kahindir, ne bir sihirbazdır, ne bir Mecnun'dur dedi. Ve çok iyi biliyorlardı gerçekten bunu. Ama ne yapacaklardı? Mutlaka engellenmesi gerekiyordu. Engellenmeseydi Peygamber Aleyhisselam ileride başlarına çok daha büyük işler açacaktı. Mesela taçlarını, tahtlarını ellerinden alabilecekti. Müslümanlara teslim edecekti. Mesela daha düne kadar ezdikleri, sömürdükleri, omuzlarına çıkıp kendi tahtlarını, taçlarını, iktidarlarını kurdukları Bilallerin köleleri olacaktı kendileri. Ya da Bilal gibiler, ya da Ammar gibiler, ya da Yasir gibiler, ya da Suheyb gibiler onlara efendi olabilecekti ve bu hiç mi hiç içlerine sindiremeyecekleri bir konuydu. Bunun için çok karşı çıkıyorlardı ama bir türlü beceremiyorlardı. Öyleyse durum öylesine bir noktaya gelmişti ki Muhammed Aleyhisselam'ı durdurabilmenin başka çarelerini bulmak lazım. Sözle söylemişlerdi, olmadı. Bu sefer farklı çözüm yollarını üretmeye başladılar. Ne yapmaları gerekirdi dersiniz? Evet. Ve müşrikler artık İslam'ı durdurmak için bir takım tedbirlere başvurmaya başladılar. Ve bu tedbirlerin içerisinde en fazla dikkatimizi çekmesi gereken dediğim bir tedbir var ki o da uzlaşma girişimleri. Nedir uzlaşma? Ya da niçin uzlaşma? Evet. Anlattıktan sonra bu konuya tekrar dönelim. Müşrikler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetini engelleyememesi üzerine uzlaşma girişimleri başlattılar. Farklı dozlarda, farklı sertlikte ya da bazen yumuşak, bazen sert, bazen direkt, bazen dolaylı olarak, bazen bizzat kendileri, bazen de vasıtalarla Muhammed aleyhisselam ile uzlaşma girişimlerine girdiler. Mesela Utbe bin Rebi'a, Mekke'nin ileri gelenlerinden bir zat, bir müşrik. Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna geliyor. Teklif ediyor kendisine. Bak, zengin olmak mı istersin? Sana öylesine bir mal verelim ki, öylesine seni paraya boğalım ki, Mekke'nin en zengini yapalım senin. Efendim evlenmek mi istersin? Buyurun, Kureyş'in içerisinde ya da Mekke'nin içerisinde en güzel kadın hangisi, hangisini beğenirsen onu al. Yok, başımıza kral mı olmak istiyorsun? Buyurun seni başımıza kral yapalım. Ha yoksa bunlardan hiçbiri değil de hasta mısın? Gerçekten tedaviye ihtiyacın mı var? Ha öyleyse o zaman seni en meşhur doktorlara, ister yurt içinden, ister yurt dışından doktorlara muayene ettirelim. Ne istiyorsun? Peygamber aleyhisselam yanına böyle tekliflerle gelen Utbe'yi dinledi. Arkasından Allah Resulü dedi ki, söyleyeceklerim bitti mi? Bitti dedi. Öyleyse beni dinle dedi. Allah Resulü Fussilet suresini okumaya başladı. Tevhidi, vahyi, risaleti ve daha sonra da bu risalet ve vahye karşı çıkanların azaplandırılacağını anlatan Fussilet suresini okuyup 38. ayete geldiğinde Utbe bin Rebi'a kalkar. Tabi o sırada Allah Resulü sizi Ad ve Semud kavminin helakine sebep olan gürültüyle, sayhayla sizi korkutuyorum. Onunla uyarıyorum manasındaki, mealindeki ayeti kerimeye geldiğinde Utbe bin Rebi'a Allah Resulü'nün ağzını kapattı. Yeter dedi. Yeter ve dayanamayarak çıktı. Tabi Utbe çıktıktan sonra aslında farklı şeyler için gelmişti. Kendisi Muhammed'i ikna edecekti güya. Fakat ikna etmek bir tarafa bırakın, neredeyse kendisi eski dininden olacaktı ya. Gitti müşriklerin yanına, büyük bir beklenti içerisindeydiler müşrikler. Fakat Utbe onların yanına vardığında Vallahi dedi, onu kendi haline bırakmanızdan başka çare yok. Bırakın kendi haline o gitsin. Ne oldu, sen de mi değiştin? Vallahi diyor, ben öyle bir söz işittim ki bunu hayatımda hiç kimseden ve hiçbir yerde işitmemişim der. Ve bu ilk tedbir ya da ilk uzlaşma girişimi böylesine bir başarısızlıkla sonuçlandı. Bir başka seferinde Allah Resulü'nü bizzat kendileri ayaklarına çağırmaya karar verdiler. Muhammed gelsin, onunla açık açık konuşalım. Ona tekliflerde bulunalım. Aynı şekilde zenginlik mi, krallık mı, evlilik mi, yoksa hastalığın tedavisi mi, ne istiyorsa aynı teklifleri yapalım. Ve Peygamber aleyhisselam geldi, konuşacaktı elbette, kaçmıyordu Peygamber. Meydandan kaçmıyordu. Onların her türlü tekliflerini dinliyordu. Belki ben de onlara bir şeyler söylerim de kalpleri kanaat getirir, iman eder diye. Geldi Muhammed aleyhisselam, onlar dinledi. Dinledikten sonra aynı teklifleri kabul etmedi elbette. Ve etmeyince de bu sefer tehditler, hafif dozajla başlayan tehditler başladı. Arkasından baktılar yine olmuyor. Gün geçtikçe işler daha da kötüleşiyor. Ne yapacaklardı? Bu sefer peygambere çok daha cazip, kendilerince tabii, çok daha cazip bir teklifle geldiler. Karşılıklı birbirlerinin Rablerine ibadet teklifi. Geldiler Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna. Ya Muhammed dediler, bak sen bir ilaha çağırıyorsun, biz de bir başka ilaha kulluk yapıyoruz. Gel, en iyisi bir sene sen bizim ilahlarımıza kulluk yap, bir sene de biz senin ilahına kulluk yapalım. Hatta bir bakalım hangimizin ilahı daha güçlü, hangimizin ilahı daha faydalı, hangimizinki daha hayırlıysa onda kalalım, onda sabit kalalım ve değiştirmeyelim. Böyle bir teklifle gelmişlerdi Allah Resulü'nün huzuruna da Allah elbette Resulü'nün böyle bir teklife reddedeceğini bildiği halde, böyle bir teklifi hiç mi hiç kabule imkan olmadığını bildiği halde Allah Resulü'ne قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ de ki ey kafirler diye başlayan sureyi indirmişti. Ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptıklarıma tapmazsınız. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma, kulluk yaptığıma kulluk yapacak değilsiniz. Ha peki mesele ne öyleyse? Öyleyse لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ sizin dininiz size, benim dinim bana. Yani ilahların değiş tokuş yapılması, bir gün senin ilahına, bir gün benim ilahıma kulluk yapılmasını Allah Resulü hiçbir zaman kabul etmemişti. Hani günümüzde de bu tip model ilah değişti tokuşları var ya, mesela Müslümanların şöyle düşünmesi, acaba bu tip bir ilah değiş tokuşunun mu sonucu ki? Mesela ne diyorlar? Efendim, caminin ilahı, camide Allah'a kulluk yapalım. Ama camiden çıktıktan sonra başkalarına kulluk yapalım. Yani oruç içerisinde, Ramazan ayı içerisinde Allah'ın Rablığını kabul edelim. Onun hükümleri bizde geçerli olsun. Ramazan'ın dışında ise, mesela Şevval'de ise başkalarının hükümleri geçerli olsun. Ya da zekat konusunda Allah'ın hükümleri geçerli olsun da ekonomik ve iktisadi hayat konusunda, yani ekonomik alanda Allah'ın değil de başka ilahların sözleri geçerli olsun. Yani hayatın belli bir bölümünü Allah'a, bir başka bölümü de başka ilahlara vermek de sanki Allah Resulüne gelen bu tekliflerin bir benzeri gibi bir teklif. Bir gün sen bizim Allah'ımıza, bir günde biz senin Allah'ına kulluk yapalım teklifleri. Ve böyle uzlaşma teklifleri sürüp gidiyor. Siyer kitaplarına baktığımız zaman çok farklı teklifler geliyor. Aşağı yukarı bu bahsettiğimiz tekliflerin benzeri teklifler. Peki gerçekten müşrikler bu konuda samimi miydiler? Yani uzlaşma teklifini, yani peygamberi kral yapmak ya da evlendirmek ya da onu zengin yapmak konularında gerçekten samimi miydiler, yoksa farklı başka amaçları mı vardı? Elbette müşriklerin böyle bir teklifle gelmelerinin arkasında yatan bir gerçek vardı. Şuydu o gerçek. Yani Mekke müşrikleri şunu çok iyi biliyorlardı. Eğer Muhammed'i bir kandırabilirsek, Muhammed bizimle bir uzlaşabilse, Muhammed bizimle birlikte bir olabilse, bizim dediklerimizi en azından birazcık uygulamaya koysa, en azından o zaman Mekke'deki insanlar da onun davasının gerçekten samimi olmadığını da farkına varacaklar. Ya da Muhammed Aleyhisselam'ın davasında samimi olmadığını farkına varacaklar. Öyle de olur, böyle de olur düşüncesine sahip bir şahıs olduğunun farkına varırlar ki o zaman da çevresinde insanlar yavaş yavaş dağılmaya başlarlar. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle tekliflerin böyle arka planını, asıl temel niyetlerini çok iyi bildiği için en ufak bir meyil dahi göstermemiştir. Nasıl gösterebilirdi ki? Allah Resulü Allah'ın vahiy ve direktifleri doğrultusuna hareket ediyordu. Hareket eden bir şahıstı. Dolayısıyla kendi kafasından bir metot ortaya koyamazdı ki. Ve dolayısıyla onların küçük ya da büyük iddialarla getirmiş oldukları tekliflerine az da olsa meyil edemezdi ki. Etseydi Allah kendisini farklı ve başka türlü bir şekilde cezalandırabilirdi. Geçmiş peygamberlere yaptığı uyarıların daha sertini, daha şiddetlisini ona da yapabilirdi. Ve Allah Resulü bundan kaçınıyordu. Dahası Allah Resulü bu davetin böyle uzlaşmalarla yayılmayacağını çok iyi biliyordu. Çünkü bugün kendisiyle uzlaşılan bir müşrik, yarın hesabına gelmediği zaman uzlaşmayı iptal edebilir ve farklı şekilde harekete girişebilir. Yani ne demek istiyoruz değerli müminler, kıymetli dinleyiciler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirilen uzlaşma teklifleri günümüze kadar da uzanıyor mu? Evet. Günümüz Müslümanlarına da aynı teklifler olmasa bile farklı boyutlarda, değişik şekillerde teklifler de yapılıyor. Günümüz tekliflerin amacı neydi? Dün Peygamber aleyhisselama yapılan tekliflerin amacı neyse günümüzde de aynıdır. Niçin teklifler yapılıyor? İslam'ın ya da Müslümanların toplum üzerindeki etkisini bertaraf etmektir. Bütün uzlaşma girişimlerinin arkasında yatan temel neden işte budur. Müslümanların, İslam'ın ve Kur'an'ın, yani Allah hükümlerinin toplumda geçerli olmamasını sağlamaktır. Yumuşatacaksınız daveti, öylesine esnek hale getireceksiniz ki ha olmuş ha olmamış bir şekle koyacaksınız. Olup olmaması arasında bir farkın gözetilmeyeceği bir boyuta getireceksiniz daveti. Ondan sonra İslam düşmanları ayak ayak üstüne atacak ve keyiflerine bakacaklar. İslam'ın kendileri için bir tehlike olmadığını görecekler ve rahatları da kaçmayacak, uykuları kaçmayacak artık. Böyle bir teklifle gelen, Resulullah'a gelen müşrikler, aynı şekilde günümüz Müslümanlarına da çağdaş müşrikler aynı amaçla tekliflerle gelmektedir. Çevrenize bir bakınız isterseniz kıymetli dinleyiciler. Bakınız, çağdaş şirkin içerisine bulaşmış insanlar kimlerle dirsek teması halinde, kimlerle uzlaşma halinde, kimleri kendi saflarına katma peşinde ya da o Müslümanlar, Müslüman adına, İslam adına hareket ettiklerini iddia eden o insanlar acaba ne derecede ya da ne biçimde ve ne şekilde İslam düşmanlarının yanında yer alıyor, onlar da aynı safta, aynı safı paylaşıyor, onlarla aynı hizaya gelebiliyor, onlarla nasıl uzlaşabiliyorlar? Halbuki Müslümanların yapması gereken tek şey vardı. Uzlaşma girişimlerinin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan uzlaşma tekliflerinin bütününe bir göz atmaları gerekmez miydi? Yani dün benim rehberim, benim önderim bu uzlaşma tekliflerini elinin tersiyle itmişken acaba bana ne oluyor ki çok ufak bir takım çıkarlar uğruna ben bu uzlaşma tekliflerini kabul edeceğim, onlarla birlik olacağım, onların hesabına konuşacağım ya da onların hesabına susacağım. Buna hiç dikkat etmiyor mu Müslümanlar? Onların hesabına konuşmak dedim veya onların hesabına susmak dedim. Zaten uzlaşma girişimlerinin temelinde yatan gerçeklerden bir tanesi de bu değil mi? Yani geliyorlardı mesela Peygamber aleyhisselama, evet ya Muhammed, yani sen namazını kıl, bir takım davranışlarda bulun, istediğini yap, fakat ne olursun bizim putlarımıza karışma, putlarımıza dil uzatma, milli değerlerimizi, milli ibadetlerimizi rencide etme, onları saf dışı yapma, onlara karışma ama sen istediğini yap. Ve ne söylersen söyle biz onu yaparız. Ne söylememizi istiyorsan onu söyleriz demişlerdi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tekliflerin hepsinde de diyordu ki ben sizden fazla bir şey istemiyorum. Bir kelime söylemenizi istiyorum. Müşrikler hayretle bir kelime değil 10 kelime söylemeye hazırız, söyle ne diyorsun? Allah Resulü tek kelime istiyordu. La ilahe diyeceksiniz. İlahları reddedeceksiniz. Arkasını illallah diyeceksiniz. Bütün davam buydu diyordu. Fakat ne çare, hiç mi hiç yanaşmıyorlardı. İşte böyleydi. Yani gelen tekliflere Müslümanın tavrı peygamberin tavrı gibi olmalıydı. Elinin tersiyle yitebilmeliydi, kabullenmemeliydi. Belki dava bu şekilde acaba gerçekleşebilir mi ki, düşüncesiyle bunlara yanaşmamalıydı. Allah Resulü, evet gerçekten bunlarla birlikte olduğunu iddia etseydi, ya da bunlarla birlikte Mekke Mescid-i Haram'a girseydi, bunlarla birlikte el ele tutuşup müşriklerin karşısına çıksaydı, belki görünüşte diğer müşrikler de imana gelebilirlerdi, öyle düşünebilirdi, ama bunlar çok ucuz hesaplardı. Tıpkı günümüz Müslümanların yaptığı gibi. Yani birileriyle el ele tutuşup meydanlarda insanlara nutuk atma, İslam adına ortaya çıkıp konuşma, fakat yaptığı bütün davranışlar peygamber davranışının tam tersine hareketler. İşte bunlar Allah Resulü'nün yapmadığı, yapmak istemediği, yapmamızı da istemediği davranışlardı. Evet kıymetli dinleyiciler, uzlaşma teklifleri de böylece başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra bu sefer başka bir çareye başvurmaya başladılar. Peygamber aleyhisselamı ilk gününden beri himaye eden, onu koruyup kollayan Ebu Talib'i devreye sokmaya çalıştılar. Ebu Talib'e baskı dönemi başlıyor bu sefer. Ebu Talib'e gelip teklif ettiler. Şu yeğenine bir şeyler söyle, engelle, artık bizim putlarımızı dil uzatmasın, buna tahammül edemiyoruz ha. Ona bir şeyler söyle, artık onu engellemeye çalış. Ebu Talib gelen müşrik heyetini güzel bir şekilde savdı, ikna etti. Siz işinize bakın, ben gerekli şeyler yaparım dedi. Güzellikle savdı. Ama o da ne? Gittikçe dava yayılıyor. Ebu Talib bir şey yapamıyor yeğenine. Tekrar geldiler. Peygamberi vazgeçirmeye çalıştılar. Ancak sonra da kendisine hak verdi Ebu Talib. Peygamberi konuşturdu. Kendisine gitti. Yeğenim bak dedi. Yıllardır senin davana, senin davetine ben de arka çıkıyorum. Ama görüyorum ki Mekke içerisinde buna tahammül edemeyen insanlar var. Bunlara fazla dil uzatıyorsun. Lütfen başına bir iş gelmesinden korkuyorum dediyse de Allah Resulü davasında devam edeceğini, hatta güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de bu davadan vazgeçmem şeklinde bizim de parola olarak algıladığımız, kabul ettiğimiz bir sözü de o zaman söylemişti Allah Resulü. Hatta güneş nasıl ki kendi ışığını yeryüzüne gönderip göndermeme konusunda bir gücü yoksa, benim de bu daveti engelleme ya da bu daveti açıklama konusunda, susma konusunda ben de bir gücüm yok, yapmak zorundayım demişti de Ebu Talib yeğenine hak verdi ve istediğini yap deyip çekip gitti. Dahası var. Ebu Talib'e farklı teklifler geldi gün geçtikçe. Neydi o tekliflerden bir tanesi biliyor musunuz? Gelmişler de Ebu Talib'e, bak ey Ebu Talib, sen yeğeni bir türlü vazgeçiremiyorsun, bu davadan alıkoyamıyorsun, öyleyse farklı bir teklifimiz var. Biz Kureyş'in içerisinde bir genç, sana bir genci verelim, o genci kendi hizmetinde istediğin şekilde kullan, sen de Muhammed'i bize ver. Değiş tokuş yapalım. Elbette Ebu Talib o kadar ahmak değildi. Yeğeni onlara verip ölüme terk edecek durumda değildi ve gerçekten bu teklifi de reddetmişti. Arkasından Ebu Talib kendisine gelen hiçbir teklifi kabul etmediği gibi bir de bakıyoruz ki Ebu Talib Peygamber aleyhisselamı koruma konusunda, koruma noktasında müşriklere saldıran taraf haline de geldi. Neydi biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün ortada olmadığını görünce Ebu Talib derhal çevresindeki, kabilesindeki gençleri kuşattı silahlarıyla birlikte ve beni takip edin. Mescid-i Haram'a gideceğiz. Çünkü peygamber, benim yeğenim Muhammed ortada yok. Büyük ihtimalle onun başına bir iş getirdiler diyerek o endişeyle yola çıkmıştı. Ve Mescid-i Haram'a geldiğinde müşriklerin ileri gelenlerine sataştı. Ve daha sonra Zeyd bin Harise ile karşılaşıyor Ebu Talib ve Muhammed Aleyhisselam'ın hala hayatta olduğu, başta bir şeyin gelmediğini öğrendikten sonra Ebu Talib müşrikleri topladı ve kendilerine aynı şeyi söyledi. Bakınız dedi, ben kuşanmıştım silahlarımı, adamlarımla birlikte gelmiştim. Muhammed'in başına bir şeyler geldi zannettim. Şunu bilin ki, kesin emin olun ki, eğer Muhammed'in başına bir şey gelirse, vallahi sizinle savaşırım. Sizi öldürünceye kadar ya da kendim ölünceye kadar savaşırım diye onlara tehdit bile etmişti. Şimdi insanın aklı ister istemez hayret etmeden geçemiyor. Bakınız, Ebu Talib böylesine hassas, Muhammed Aleyhisselam'ın davetine bu kadar arka çıkıyor Peygamber aleyhisselam uğruna bir takım risklere katlanıyor ama nedense iman etmiyor, bir türlü imana gelmiyor. Hatta öylesine bir ısrar var ki küfürde, şirkte, Peygamber aleyhisselam ileriki yıllarda Ebu Talib'in ölüm döşeğinde bile kendisine imanı teklif edecek, ancak Ebu Talib kadınların kendisini kınaması korkusuyla imana gelmeyecekti. Kınamalar, hakaretler, küfürler ve daha neler neler. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kasım adındaki küçük oğlu vefat ettikten sonra bu kez Abdullah, arkasından doğan Abdullah adındaki küçük oğlu da vefat edince müşrikler artık yaygara koparmaya başladılar. Muhammed'in nesli kesik, soyu kesik, Muhammed yaşayacak, ölecek, öldükten sonra nesli bitecek, onun arkasından davetini sürdürecek kimsesi olmayacak diye yaygara koparmaya başladılar. Daha önce zannedersem söylemiştim. Bu konuda en fazla sevinenlerden bir tanesi de Peygamberimizin diğer amcası Ebu Leheb'ti ve karısıydı. Gayet güzel seviniyorlardı. Nasıl olsa Abdullah da öldü. Muhammed'in erkek çocuğu da kalmadı. Öyleyse nesli bitecekti. Yani ebterdi. Halbuki Allah onlara karşılık Peygamber aleyhisselama ne söylemişti? İnna a'tayna kel kevsar. Ey Peygamber, ey Habibim, biz sana Kevser'i verdik. Çokluğu verdik. Çok ümmet verdik. Çok bereketler verdik. Çokluk kapsamı içerisinde ne aklınıza gelirse onu verdik sana. Fasalli li rabbike venhar. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. İnne şani'eke huvel ebtar. Halbuki sana buğz eden, sana öfke duyan, sana düşmanlık edendir ebterin kendisi. Odur ebter olan, odur soyu kesik olan, sana düşmanlık besleyen kendisidir soyu kesik. Ve gerçekten öyle değil mi muhterem dinleyiciler? Bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmakla övünenler var. Halbuki diğer taraftan o gün, yani bu ayetlerin indiği ve okunduğu dönemde peygambere soyu kesik diyen Ebu Cehillerin, Utbelerin, Veliklerin torunları olmakla övünen insanlar var mı piyasada? Heyhat, yok. Ama bakıyoruz ki Allah Resulü'nün ümmeti olmakla şereflenen ve bunu her defasında haykıran, dünyanın dört bir tarafında onun peşinden koşan ümmetleri var. Ve Peygamber aleyhisselamın isminin anılmadığı bir tek zaman dilimi de geçmiyor. O hala yaşıyor ve ebter de değildi. Ancak müşrikler onun ebter olmasıyla seviniyorlardı. Bilmiyorlardı ki gerçekten asıl ebter, asıl soyu kesik, asıl güdük onlar bilmiyorlardı. Müşriklerin İslami daveti engellemek için başvurduğu tedbirlerden bir tanesi de muhterem dinleyiciler, kültür ve sanat adına milleti saptırmak. Evet, kültürel faaliyetler, sanatsal faaliyetler, sanat adı altında yürütülen bir takım organizasyonlar. İşte bu tip organizasyonların ya da festival diyebileceğimiz o toplantıların baş mimarı, baş rol oyuncusu Nadir bin Haris'ti Mekke'de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatmaya başladıktan sonra çevresindeki halka genişlemeye başlayınca ve bu halkanın büyümesinin durdurulamayacağı anlaşılınca bu konuda insanlar oturup derin derin düşünmeye başladılar. Ne yapmalıyız ki bu daveti durduralım? Ne yapmalıyız ki insanları Muhammed'e koşmaktan alıkoyalım? Başka şeylerle uğraştıralım. Nasıl yapmalıyız? Ve Nadir bin Halis kendisine biçilen rolü kabul etti. Daha doğrusu kendi kendine bir rol biçti. Dedi ki benim görevim, Mekke içerisinde benim görevim Kültür Bakanlığı yapmak. Yani ne demek istiyoruz? Kültür Bakanlığı yaparak Mekke dışına gidip İran'dan, Bizans'tan Rüstem'in, İsfendiyar'ın vesaire vesairenin hikayelerini, masallarını, efsanelerini getireceğim. Mekke'de gençlere bunu okuyacağım. Kalabalık yerlerde bunları anlatacağım. İnsanlar macera peşinde oldukları için bu tip şeylere heves duyacaklar ve insanlar peygambere değil bana gelecekler. Kur'an'ı değil bu efsaneleri, masalları dinleyecekler. Onun peşinde değil bizim peşimizde koşuşturacaklar. Onun etrafında halka değil benim etrafımda halka oluşturacaklar dedi Nadir bin Haris. Bu isim aklımızda iyi kalsın muhterem dinleyiciler. Nadir bin Haris gerçekten dediğini yaptı. Bizans'a giden bir insandı, tüccardı. İran'a gidip geliyordu ve gerçekten oraya gidip Rüstem'in, İsfendiyar'ın efsanelerini, hikayelerini, masallarını, macera dolu hayat hikayelerini getirip Mekke'de insanlara anlatmaya başladı. Yalnız bununla kalmadı. Bunların etkisinin fazla olmadığını görünce, sözlü anlatımın etkili olmadığını görünce bu sefer görsel yayınla işe başladı. Yani bizzat dansözleri, sanatçı ismini verdikleri şarkıcıları, dansözleri getirip Mekke'de gençlerin aklını çelmeye çalıştı. Ve bunu da yaptı. Mekke dışından, çünkü Mekke içerisinde halkın alışa gelmiş olduğu bir takım sanatçılar vardı. İnsanlar bundan bıkmış olabilirdi. İnsanların zihnini biraz daha iyi uyuşturabilmek için yeni yeni, biraz daha cazip, farklı sanatçıların getirilmesi gerekiyordu. Ve Nadir bin Haris bunu yaptı. Yaptığı peki başarılı oldu mu? Evet, nispeten başarılı olmaya çalışır gibi bir hal aldı Mekke toplumu. Çünkü bunlar cazibeydi. Ta iblisin, evet iblisin Adem'i cennetten çıkarırken hedeflediği ahlaksız bir toplum. Ya da iblisin Adem ve Havva'yı cennetten çıkarma konusunda hedeflediği ar ve namus duygularından, utanma duygularından soyutlanmış bir toplum hedefi vardı ya, işte bu hedefi Mekke toplumunda, Peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı toplumda Nadir bin Haris icra ediyordu. Elbette Nadir bin Haris o gün de vardı, günümüze kadar da uzantılar devam edecekti. Yani roller aynıydı, fakat rolleri canlandıranlar değişti sadece. O gün peygamberin çevresinde biriken ashab-ı kiramı dağıtmak ya da ona doğru koşan insanları yoldan alıkoymak için Nadir bin Haris ortaya çıkarken, bugün Kur'an davetini yapan insanlara ulaşan ve Kur'an çevresinde bir halka oluşturan Müslümanları engelleyebilmek, sayılarının çoğaldığını görünce bunu engelleyebilmek ve bunu frenleyebilmek için Nadir bin Haris rolünü oynayanlar, isimleri Ahmet olan, Mehmet olan, Hasan Hüseyin olan bir takım insanlar da çıktı. Ve ne yaptılar? Evet, Nadir bin Haris ne yaptıysa onlar da aynısını yaptılar. Nadir bin Haris dün gidip İsfendiyar'ın ya da Rüstem'in hikayelerini getirerek avutmuştu bunları. Bugünün Nadir bin Harisleri de biraz daha canlı, biraz daha renkli hatta ve biraz daha sözlü, biraz daha cazip filmlerle, hatta evlerinin içerisine kadar sokulan filmlerle, yerli ve yabancı filmlerle insanların zihinleri uyuşturulur oldu. Ya da Nadir bin Haris dün dansözleri, şarkıcıları getiriyordu. Fazla kara borsadaydı belki de, belki fazla sanatçı da bulunamıyordu. Ama bugünün Nadir bin Harisleri istedikleri zaman, istedikleri sanatçıyı, istedikleri yere götürme imkanına sahip. Aynısını yapıyorlar. Ve bakın, memleketin her bir tarafına yayılan bu tür kültür ve sanat etkinlikleri adı altında. Evet, neresi kültürse ya da neresi sanatsa, ki birilerinin deyimiyle tükürülesi sanat. Evet, birilerinin deyimiyle tükürülesi sanat adı altında icra edilen bu tip faaliyetlerle elbette İslam engellenmeye çalışılacaktı. Hedefleri oydu ve nispeten de bunu başarıyorlar. Hiç de farkında değiliz belki de. Günümüzde Müslümanların çokça yaşadığını iddia ettikleri, Müslümanların çokça iddialı bir şekilde bulundukları Konya'nıza bakın isterseniz ya da memleketin başka köşelerine, bucaklarına bakın isterseniz, aynen Nadir bin Haris'in getirdiği sanatçıların benzeri sanatçılar da periyodik olarak zaman zaman gençlerin, kendilerine cazibesi olan gençleri bir stadyumda 10 bin, 20 bin kişilik stadyumlarda toplayabiliyorlar. Hatta bu da mı ikna etmedi? Bu da mı yetmedi yerli sanatçılar? Ha, biraz daha uzaktan getirilecekti. Yani yabancılardan, Amerika'dan getirilecek, Fransa'dan getirilecek, İngiltere'den bu sanatçılar getirilecek. Hatta getirildiği zaman da çok enteresan isimlerle getirilecek. Nadir bin Haris bu kadar aşırı gitmemişti. Müziğin ilahı dememişti Nadir bin Haris belki. Ama günümüzde müziğin ilahı diyecek kadar iş çılgınca bir vaziyet almıştı. Ve bunlar yapılırken elbette amaç kültür ve sanat etkinlikleri yapmak değildi. Amaç insanların kültürlerini, kültür seviyelerini, sanat bilinçlerini yükseltmek, yüceltmek değildi elbette. Amaç neydi? Dün amaç neydiyse bugün de amaç aynen öyle. Müslümanların zihinlerini uyuşturmak. Ve isterseniz önce kendi nefsimize bakalım. İslami duyarlılığı olan insanlara bakalım isterseniz. Hesabı soralım çevremize. Yani bugün evlerimizin baş köşesine oturtup her zaman seyretmekten kendimizi alakoyamadığımız, her zaman kendisinden ibret almaya çalıştığımız ekranlara mahkum oluşumuz bunun göstergesi değil mi? Eskiden çocuklar babalarından, annelerinden terbiye alırken günümüzün nesli terbiyeyi televizyonlarından, ekranlarından alır duruma gelmişlerdir. Baba eskiden evine döndüğü zaman çocuklarına bir şeyler anlatma derdiyle dertlenirken evine dönen baba şimdi televizyonun karşısında işte Nadir bin Haris rollerinin oynanmasıyla ortaya çıkan bir takım faaliyetleri seyretmeyi gerçekten bir hareket zannederek öyle bir hayat oluşturup gitmekteyiz değerli dinleyiciler. Elbette bu İslam'a karşı cephe alan İslam düşmanlarının organizasyonlu yani düzenli ve sistemli bir şekilde ortaya koymuş oldukları senaryoların bir devamıdır. Ve bugün de bu taktikle devam edecektir. Müslümanlar oldukça, insanları İslam'a çağıran Müslümanlar yaşadıkça, Kur'an mesajına insanları çağıran toplumlar var oldukça, bu tip Nadir bin Haris rolleri de elbette devam edecektir. Bu da yetmedi. Peygamber Aleyhisselam'ın davetini durdurmak için ne yaptılar bu sefer? Bir yalan kampanyası başlatmaya çalıştılar. Ama nasıl olacaktı peki? Yani öylesine bir yalan kampanyası olacaktı ki herkesi ikna etmek gerekiyordu. Yani bu yalanın yalan olduğunu kimse bilmeyecekti. Farkına varmayacaktı. Ne yaptılar? En azından dediler ki Mekke'nin dışına İslam yayılmasın. Hiç olmasa biz duyduk. Bu işte biz karşı karşıya geldik. İşte gücümüz nispetinde mücadele ediyoruz. Muhammed'i ve İslam'ı durdurmaya çalışıyoruz ama hiç olmasa Mekke'nin dışına taşmasın. Mekke'nin dışına taşarsa bu dava durdurma imkanı artık elden gider. Peki ne yapalım? Hani hac mevsimi de vardı. Müşriklerin döneminde de hac vardı. İnsanlar dışarıdan gelip Mekke'yi tavaf edip gidiyorlardı. Hatta panayırlar kuruluyordu, fuarlar kuruluyordu. Ticari fuarlar kuruluyordu. İnsanlar gelip gidiyordu Mekke'ye. Çünkü kutsal bir mekandı eskiden beri. Peki ne yapılacaktı bu insanlar gelir de Mekke'de Muhammed adında birinin Kur'an adında bir kitabı, İslam adında bir düzeni, bir nizamı ortaya çıkarıp anlattığını duysalar acaba kendi memleketlerine döndükleri zaman durum nasıl olacaktı? İslam oralarda da konuşulmaya başlanırsa artık Mekke ile baş edemeyin biz onlarla nasıl baş etmeye çalışırız, başa çıkarız? Ve oturdular. Derin derin düşünmeye başladılar. Öyle bir şey söyleyelim ki inandırıcı olsun. Ne diyelim? Muhammed'e kahin diyelim. Dışarıdan gelen insanlara Muhammed'i kahin diye tanıtalım. Ama biriler dedi ki hayır kahin deriz de ama biz kahinler gördük. Abuk subuk şeyler konuşuyorlar. Bunun hiç de kahine benzer tarafı yok ki. Bunu ikna edemeyiz olmaz. Peki ne diyelim? Mecnun diyelim. Peki biz nice mecnunlar gördük. Deliler gördük. Böyle ne dediğinin farkında olmayan, sağa sola sataşan insanlar gördük. Oysa bunda bu özellikler de yok. Yani biz Mecnun desek bile yutturamayız ki. Peki ne diyelim? Şair mi diyelim? Bunu okuduğu şiirden farklı bir şey. Şiir sadece okunup geçilir, tamam. Bir takım duyguları kabartır. Ama bu okuduğu şiir değil, insanı kendisine cezbeden bir söz dizimidir. Buna bir nasıl şair diyebileceğiz? Şairler böyle olmaz ki. Peki ne diyelim ya? Sihirbaz diyelim öyleyse. Sihirbaz böyle yapmaz ki. Sihirbaz bir takım böyle acayip acayip şeyler yapar. Muhammed'in sihirbaza benzer bir tarafı da yok. Ne diyelim peki ya? O zaman karar. Biz Muhammed büyücüdür diyelim. Gelen yabancı insanlara bunu lanse etmeye çalışalım. Bunu insanlara inandırdıktan sonra artık mesele halledilir. Onun büyücü olduğunu herkes söyler. Aman ha herkes başka bir şey söylemesin. Herkes aynı şeyi söylesin. Eğer kimisi büyücü, bir diğeri sihirbaz, bir diğeri mecnun derse, bir diğeri de şair derse kimse inanmaz bize. Bak ya şunlara bak. Herkes bir şeyler söylüyor. Bu acaba hangisidir diye inandırıcılık özelliğimizi kaybederiz. Hepimiz tek ağızdan bu Muhammed'e büyücü diyelim, tamam mı? Tamam. Peki ne oldu? Ve gerçekten Mekke'ye hac için ya da ticaret için gelen yabancılara aynı şeyi söylediler. Peygamber Aleyhisselam İslam'ı anlatmak üzere yanlarına gittikten hemen sonra ayrılıyor. Ayrıldıktan hemen sonra da Mekke müşrikleri bu aldıkları kararla onların huzuruna giriyor ve gelen Muhammed'in büyücü olduğunu, çünkü bir ev içerisinde babayı oğula, kardeşi kardeşe, karıyı kocaya düşman eden bir büyücü niteliğinde olduğunu böyle ısrarla ispat eden bir takım delillerle anlatmaya çalışıyorlardı. Peki ne oldu dersiniz? Yani gerçekten hedefine ulaştı mı? Müşrikler amaçlarına ulaştı mı ki dersiniz? Ne gezer? Bir bakıyoruz, kampanya ile bu yalan kampanyası ile Peygamber Aleyhisselam'a bu şekilde yalan kampanyası ile İslamiyet Mekke dışına yayıldı bu sefer. Yani bir noktada kaş yapayım derken göz çıkardılar Mekke müşrikleri. Hatta affınıza sığınarak söylüyorum. Hani derler ya, uyandırma kerizi bulandırır denizi derler ya, gerçekten bunlar da denizi bulandırdılar. Keşke dediler, söylemeseydik. Neredeyse öyle bir söz söylemeye başladılar. Keşke söylemeselerdi kendilerince. Söylemeselerdi de hiç olmasa Mekke dışındaki insanlar Muhammed'in gelip kendisini anlatıp gittiğini görünce artık zaten peşine takılmayacaklardı. Fakat bu insanlar gidip ısrarla bunun büyücü olduğunu söylemeye çalışınca, bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, herkes aynı şeyi söylüyor. Israrla bu şahıs üzerinde duruluyor. Israrla bu Kur'an, bu kitap üzerinde duruluyor. Öyleyse bunda bir şeyler var herhalde. Yoksa bu farklı bir şey olmasa bu insanlar niye bu kadar üzerinde dursun, sokak sokak dolaşsın demeye başladılar ki, artık bu insanlar kendi memleketlerine dönmeye başladıkları zaman, insanlar yavaş yavaş İslam'ı konuşmaya başladılar. Ya değilse bu insanlar böyle bir kampanya girişmeselerdi belki de İslam Mekke'de kalacaktı. Ya da belki de bu insanlar memleketlerine döndüklerinde böyle bir olayla karşılaştıklarını bile dikkat etmedikleri için söylemeyeceklerdi, anlatmayacaklardı. Ama yok, öyle değildi. Çünkü uyarıldılar. Dediler ki bu kahindir ya da bu büyücüdür. Sakın ha buna inanmayın. E peki bu kim? Yani o kadar inanılmayacak bir büyücü ise her büyücü gibi gelip geçer anlatır gider zaten. Herkes dalgasını geçer gider. Peki ne derdiniz var? Sorarlar adama değil mi? Yani niye bu kadar peşinde koşuyorsunuz? Amacınız ne? Ha demek ki belli bir amacı var herhalde bu şahsın. Ya da sizin belli bir niyetiniz var ki böyle yapıyorsunuz. Ya da korktuğunuz, başınıza gelmesinden korktuğunuz bir olaydır bu. Öyle mi? Ve gerçekten öyle oldu. Yani kampanya ters tepmişti. Amaçları peygamberi ve davetini Mekke dışına taşırmamakken gittikçe taşırmaya başladılar. İslam'dan, Muhammed Aleyhisselam'dan ve Kur'an'dan haberleri olmasın diye çaba sarf ederken gittikçe insanların biraz daha haberi oldu. Biraz daha samimi bir şekilde araştırmaya başladılar. Tıpkı günümüzdeki çağdaş cahiliye, çağdaş müşrik düzenlerin temsilcilerini yaptığı gibi değil mi? Farkında olmadan, hiç hesaba katmadan bazı şeyleri direkt Müslümanlara, Müslümanların örtüsüne, Müslümanların kitabına, Müslümanların haccına, Müslümanların namazına ya da Müslümanların kutsal saydığı mesela ezana, mesela peygambere, peygamberin bir sünnetine saldırmak suretiyle meselelerini halledeceklerini zanneden zavallılar hala var. Dünün Mekke'sinde olduğu gibi. Fakat saldırdıkları bu mukaddes şeylerin ezanından, Kur'an'ından, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatından ya da onun sünnetinden herhangi birisine saldırmanın bir fayda değil, kendilerine daha çok zarar getireceğinin getirmesi durumunda olan bir durumun, bir olayın farkında değiller. Ve günümüzdeki Müslümanlar da gerçekten bazen dinlerini, evet bazen Müslümanlar dinlerini dinsizden öğreniyor. Hani bir büyüğün dediği gibi edebi edepsizden öğrendim diyordu ya birisi, işte bugün Müslümanlar da dinlerini dinsizlerden öğrenir hale gelmişlerdir. Saldırıyorlar, topyekün bir saldırı, topyekün bir ablukaya alıyorlar Müslümanları ya da düşüncelerini ve bir de bakıyorsunuz ki Müslümanlar biraz daha dinlerine sahip çıkmış, biraz daha inançlarına sımsıkı sarılır hale gelmişler. Yani kafirlerin sayesinde. Hani Allah dileseydi bu dini kafirlerin eliyle de hükümran kılardı ya, işte aynen öyle. Yani Allah bu dini Müslümanların değil sadece, belki bazen İslam düşmanlarından birisinin eliyle de hakim duruma getirebilir. Günümüzde yapılan oydu. Çünkü dün Mekke'de Peygamber Aleyhisselam'a yapılan da oydu işte. Ve arkasından Müslümanlara yapılan işkenceler gündeme geliyor. Müşriklerin Peygamber Aleyhisselam'ın davetini durdurmak için başvurduğu en son ya da kendilerince en mükemmel taktik işkence taktiğiydi. İşkence dönemi başlayacaktı artık. Bu işkence döneminde elbette Müslümanların çektikleri sıkıntılar anlatılmakla belki anlaşılamayabilir. Ya da şöyle diyelim, bu işkenceleri anlatmakla yaşamak bir değil elbette. Ancak bunu uzun uzadı anlatmaktan ziyade, işkencenin boyutlarını anlatmaktan ziyade, işkencelerin neticesini, işkencelerinin doğurduğu neticeleri, Mekke'de uyandırdığı yankıları inşallah anlamaya çalışacağız. Ancak bunu da önümüzdeki derse bırakmak zorundayız. Vaktimizin dar olması hasebiyle konu yarım kalmasın diye, Allah nasip ederse önümüzdeki dersimizde inşallah Müslümanlara zulüm ve işkence yapılması konusundan itibaren Peygamber Aleyhisselam ve etrafında bulunan Müslümanların durumlarını, onun siretini, onun aydınlık yolunu izlemeye, tanımaya ve tanıdıktan sonra da yaşamaya çalışacağız. Rabbimiz cümlemizi onun aydınlık ve nurlu yolundan ayırmasın inşallah. Hepinizi önümüzdeki dersimizde tekrar birlikte olmak ümidi temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyorum.